Ayrım 12.
Anadolu gayri muntazam harekatı kırıp muntazam ordu yaptığı zaman uyandı. Bu İzmir'den, Ayşe'den başka bir şeydi. Benliğimi İnönü'nden biraz bulur gibi oldum. Harp devam ettikçe Ayşe'nin zulmü kalbimde tahaffüf etti. O zaman Ayşe Eskişehir'deydi. Fakat harpten sonra Geyve etrafındaki vazifeme dönünce yeniden daha müteakkim, daha çılgın hastalık nüksetti. Kısa bir müddet içinde bir sefaat adamı oldum. Zannettim ki işle, tehlikeyle ölmeyen bu ateş zulmünden kuvvetli içtirimde ne kadar içtim. Ne kadar yeşil gözlü, ateşli kavi kızlar tanıdım. Ne kadar bir inzicapla ateş etrafındaki pervaneler gibi bu toprak ve cennet kokan kadınlar adali kollarında boynuma doladılar. Fakat hepsinden sonra yine Ayşe hummasını daha kudretle, daha şiddetle nüksetmiş buldum. O bu topraktan, güneşten, tabiattan gelen şeylerle müşterekti. Fakat bunların hepsinden başka ismi konulmamış, temas edilmemiş, anlaşılmamış esrarı vardı. Nereden geliyor? Çünkü Ayşe'nin maddiyetini hatırlatan neye temas etsem Ayşe olmadığını anlaman, Ayşe için arzum, Ayşe için iştiyakım azıyor, kabarıyordu. Başımı kurşunlara uzatarak ölüm bekledim ve göğsümden ölümün yıldırım gibi geçtiğini, Metris Tepe'de duyarak bayıldığım an her şeyin bitmiş olduğunu zannediyordum. Kaybettiğim kandan sık sık bayılıyordum. Mütemadiyen başım dönüyordu. Hastanenin ameliyat masasına getirdikleri zaman tekrar bayılmışım. Bir aralık biçimini, temasını ezberden bildiğim iki elin alnıma soğuk bezler koyduğunu, dudaklarımı soğuk su ile ıslattığını, kolonya koklattığını hissettim. Ayşe'nin ellerini bilirsin, değil mi Peyami? Uzun beyaz parmaklarının temasında kuvvet veren, şifa veren bir şey vardır. Gözleri kadar bu ellerin de sevk eden, sükunet veyahut humma telkin eden bir teması vardır. Gözlerimi büyük bir hazla açtım. Etrafım kloroform kokuyor, beyaz gömlekli, siyah örtülü bir hemşire eğilmişti. Başının siyah çerçevesi arasında Ayşe'nin yüzü, yeşil gözlerinde ömrümde görmediğim bir dikkat ve tatlılıkla, dudaklarında çocuğunu seven bir ananın derin iptilasıyla yüzüme bakıyordu. Gözlerinden Ayşe kalbime akıyor, elleri başımı, bütün varlığımı çekiyordu. Yemin ederim ki bir an etrafımı en tatlı ve ezeli bir beyaz esir içinde görüyor ve kendimi ölmüş ve cennete gitmiş bir adam farz ediyordum. Evet, şehit olmuştum. Şehadet beni cennete, Ayşe'nin gözlerine kadar götürmüştü. Gözlerine bakarken tekrar vecd içinde kendimden geçmişim. Bu ne mesut ve ne mutlak bir minnetti. Beni hastanede yer olmadığı için Madame Tadian'ın otelindeki küçük odaya naklettiler. Ayşe Sedi'nin yanında geldi. Kavi ve genç kollarıyla beni bir çocuk gibi sarsmadan kaldırdı. Temiz, kuş tüyü yastıklar içine bıraktı. Artık fanilerin erişebileceği şeye ben erişmiştim. Sustum ve uyudum. Ayşe ile konuşurken, doktorun sesini dinlerken hala içimden bunun bir cennet ve şehadet rüyası olduğuna kaniydim. Şimdi, neyse, sabahları Ayşe geliyor, yaramı değiştiriyor, yatağımı düzeltiyor, derecemi koyup gidiyordu. Öğleye kadar onun parmaklarının yüzümde ve başımda dolaştığını tahayyül ederek dalıyordum. Yemek zamanları yanımda beni kaldırmadan eliyle yemeğimi yediriyordu. Gece nihayet hastanede iş bittikten sonra geliyor, ben uyuyuncaya kadar yanımda kalıyordu. Onun karşımdaki çiviye astığı hasta bakıcı mantosuna kadar hayatın birinci derecede lezzetlerini bahşeden hayalet içinde mestedim. Yanımdaki koltuğa oturduğu zaman bütün vücudum esir içinde çöken bir aziz gibi hayatın serabına dalmış olduğumu duyardım. Sesini hala hatırlıyorum. Biraz kalın, biraz sıcak anlatıyla bana basit ve ne her cümlesi bir nefaset olan şeyler anlattı. Onun her çiftlik içinde İzmir'in yeşil kırlarında bir kır çiçeği gibi büyüyen çocukluğunu biliyordum. Atlarını, buzağlarını, hatta kuzularını bile ayrı ayrı hatırlardı. Sonra izdivacından bahsetti. Öyle sakin bir bahsedişi vardı ki, kendi telaffuz etmeden bu kadar şükranla, muhabbetle hatırladığı belki kendi için ölen Mukbil Bey'in silik yüzü, Ayşe'de aşk uyandırmamış olduğunu anlıyordum. O köylerde kollarımın arasında sıktığım kızlardan daha bakir, daha dudakları Buse'nin yıldırım raşesini duymamıştı. Onun hakiki sahibi ben olacak, ihtirasımın, cennetimin bütün hümmasını ona telkin edecektim. Günlerin geçtiğini duymuyor, bu hastalığın ebedi olmasını istiyordum. Fakat iyileşiyordum. Hararetim düşüyordu. Bir akşam onunla İzmir'e ineceğimiz günü konuştuk. Ben de artık konuşabiliyor ve o kadar çabuk yorulmuyordum. İzmir'in sokaklarında boru çalarak ilk yürüyecek Türk fırkasının tahayyül ediyorduk. İzmir'de ilk Akdeniz'i görecek, kırmızı bayrağı sahilde Türk kanları akan rıhtımda dolaştıracak kıtayı yad ettik. O zaman Ayşe birdenbire ayağa kalktı. Kısılmış lambanın zayıf ziyasına rağmen gözlerindeki ateşi, vecd ile açılan kırmızı dudaklarının titreyişini, bütün vücudunun, bütün ruhunun uyanışını gördüm. Aşkının ilk musesini dudaklarından alan bir ateşin kadın gibi canlanmıştı. O arzın en iptidai mahlukatından daha derin bir aşk ve ihtiras taşıyor, onun İzmir hülyası onu tarihin en muhteris kadınından fazla sarsıyordu. Hiçbir Buse'nin sadmesi beni Ayşe'nin İzmir'in yeşil hayaliyle sarsılması kadar sarstığını bilmiyordum. Elimi uzattım, elini yakaladım. Ayşe, eğer İzmir'e ilk giden fırka benim mensup olduğum fırka olmasa bile ben yine bir sancaktan nefer gibi ilk bayrağı götüreceğim. İzmir'e girersen benim olur musun? Söyle. Elini tuttum, sarstım. Hala dudakları nim açık, hala gözleri vecd içinde, hala ellerinde ateş var. Kendine gelir gibi toplandı. Yüzüme baktı. Vaziyeti anlamış gibiydi. Fakat hasta bakıcı olduğunu hala hatırlamıyor. Ayşeliğini düşünüyordu. İhsan dedi. Ben o adama hayatta ne istersen hayır diyemem. Yalnız benim için evlenmek kabil değildir. Farz et ki hayatımdan bir taun geçti. Beni bütün insanlardan uzaklaştırdı. Yalnız İzmir yoluna bağladı. O zaman yatağımdan inmek, onun ayaklarına kapanmak ve aşkımın kutsiyetini, mutlak mukabele bekleyen ezeli hasretini anlatmak istedim. Yavaş yavaş doğruluyor, hızlı hızlı konuşuyor, onu ne kadar zamandır ve nasıl istediğimi anlatıyordum. Göğsümdeki yara, içinden bir demir geçer gibi acıyor, şakaklarım ve bütün damarlarım içinden kaynıyor, yanıyor, dışarıya fırlamak için şiddetle atıyordu. Ellerini yapışmış gibi yakalamış, bırakmıyordum. Birdenbire nasıl oldu bilmiyorum. Gözlerinden ürken bir çocuk gibi korku geçti. Avcıdan kaçmak isteyen vahşi bir geyik gibi etrafını arıyordu. Silkindi, mantosunu kaptı, kaçıyordu. Ben o zaman vahşetle, cinnetle göğsümün sargılarına parmaklarımı geçirdim. Sargıyı, sonra yaramı parçalamaya çalıştım. Acı filan kalmamıştı. Nihayetsiz bir acı ve dalga vardı. O hemen koştu, kollarımı yakaladı. Yaramdan fışkıran kan ağzıma kadar geliyordu. Kollarımı boynuna doladım. Dudaklarımı yakıp vücuduma giden sıcak sarhoşluk kanımdan mı, onun dudaklarından mı bilmiyordum. Lezzetinin mislini bir daha tatmak kabil olmayan dudaklarını kaç defa öptüm bilmiyorum. Bir sene oluyor. Dişleri hala hatırasıyla kızgın bir bıçak gibi beni ikiye bölüyor. Hala o dakikada gibi vücudum eriyor. O akşam son hatırladığım şey yaramı yıkayıp bağlaması, beni ve kanlı yatağımı değiştirmesidir. En nihayet kendi beyaz gömleğinin kanına garip gözlerle baktı. Arkasını çözdü, gömleğini çıkardı. Kanıyla devşirdi, topladı. Arkasına mantosunu giydi. Yanıma geldi. Ellerini başımın altına koydu, başımı kaldırdı. Gözlerini artık açık tutmaya zor kadir olduğum gözlerime daldırdı. İhsan dedi. İzmir'e girdikten ve Akdeniz'in kıyılarında yeşil İzmir için akan kanları tesis ettikten sonra istediğin zaman seninle evlenirim. O ana kadar yemin et. Kalbinin bütün ateşi sade İzmir'e gitmek için yanacak. Sen ne istersen o olacak Ayşe dedim. Gözlerimi öyle serin ve yumuşak bir temas ile kapadı ki bir daha uyanmamak üzere uyuyacağım en mesut an o oldu. Ondan sonra bir mucize gibi iyileştim. Anadolu'ya geldiğim günden beri ilk defa olarak izinle Ankara'ya tava teptiline gidiyordum. Tabi olarak amcazadem mebusun evine misafir oldum. Dünya tamamen değişmiş, pembeleşmişti. Öyle mesuttum ki İzmir'e girmemeyi hatırımdan bile geçirmiyordum. Amcazademin şen, güzel kızlarıyla kırlarda dolaşıyor, tabi ve genç bir insan oluyordum. İstanbul'dan beri beni kız kıvrak mütemadi hummasında esir eden zalim ateş, hayat ve saadet getiren bir hülya olmuştu. Ayşe'den ayrılırken o da Karahisar'a Cemal'e gideceğini söylemiş, mektup yazmamaya karar vermiştik. Ona rağmen bir ibadet gibi ona her akşam bir sayfa yazıyor, saadetimden bahsediyordum. Nihayet bu izinde geldi geçti. Yaramın beni faal hizmete bırakmayacağını görerek beni alaydan ayırdılar, nokta noktancı kolordu Erkan-ı Harbiyesi riyasetine verdiler. Ankara'dan bir gece geç vakit hareket ettim. Amcazademin kızları beni istasyona getirdiler. Bütün aile boynuma sarıldı. Amcazademin küçük kızı Sabiha da istasyonda bir çığlık kopardı, boynuma sarıldı. İki yanaklarımdan öptü. Bana ağabey derdi ve yaşı da böyle bir hareket için müsaitti. Yalnız ailesi onu bana vermek istiyorlardı. Kendisi de buna mütemail göründüğünden azıcık sıkılıyordum. Bununla beraber harekat başlamak üzereydi ve biz de İzmir'e doğru gidecektik. O kadar mesuttum ki herkesi öptükten sonra onun da taze yanaklarından öptüm. Kompartımana atladım. Bana ve yanımdaki genç arkadaşlara üçüncüden bir kompartıman hazırlamışlardı. Hava hayli soğuktu. Bununla beraber pek neşeliydik. Singen istasyonunu geçtikten sonra gençlerden biri oldukça açık bir hikaye nakletmeye başladı. Yanımda ciddi yüzlü bir arkadaş parmağını dudaklarına götürerek sükut işareti yaptıktan sonra yanımızdaki kompartmanı gösterdi. Yanımızda kim var? Eskişehir'e giden bir hemşire. Ben süratle döndüm. Acaba kim, biliyor musunuz? Hayır, bir genç binbaşı getirdi. Galiba İzmirliymiş. Hemşire üniforması giyiyor. Karşıdan biri, acaba Cemal'in hemşiresi mi? Dedi. Bilmem, mavi gözlü genç bir binbaşı. İnce, uzun. Kalktım, kafam o kadar atıyordu ki. Karahisar'da olan Cemal ne zaman Ankara'ya gelmiş ve ne zaman Ayşe'yi getirmişti? Beni niçin aramamışlardı? Ben hiçbir kompartımandan bir kadın başının baktığını görmemiştim. Zihnime bin türlü kara düşünceler geldi. Fakat Ayşe'nin şu tahta bölmenin ötesinde olması hepsine hakim bir heyecandı. Mallı'ya kadar nasıl sabrettiğimi bilmiyorum. Mallı'da atladım. Neferi Ayşe'nin kompartımanına gönderdim. Hemşire Ayşe Hanım siz misiniz? Diye soracaktı. İstasyonda ayakta titriyordum. Neferim döndü. Ayşe Hanım burada, dedi. Nasıl tealükle koştum ve kompartıman kapısını vurdum. Kapı açıldı. Yere koyduğu bir fenerin ziyası yüzünün aşağı kısmını tenvir etmiş, gözleri gölgeler içinde oturuyordu. Onu hemşire üniformasıyla köşede büzülmüş gördüğüm an hiç başka bir düşünceye yer kalmamıştı. Atladım, kapıyı kapadım. Dizlerinin dibine çöktüm. Elleriyle beni kuvvetle itti. Sesinde de istihzalı zannettiğim bir şiveyle, ''Bizim nişanlı olduğumuzu kimse bilmez. Rica ederim kendinize hakim olunuz.'' dedi. Ben hemen kalktım, karşısına oturdum. Yüzünün gölgelerine ve sesinin istihzasına rağmen nişanlı olduğumuzu cümleleri beni teskin etti. Ayşe ile aramızdaki mahrem bağ mevcuttu. Başka bir şey düşünemezdim. Fakat onun bir şey söylemeyen, derin bir teessürle kararan yüzü içimde endişe ve korkuyu artırıyordu. ''Ne var Ayşe? Ne zamandan beri Ankara'dasın? Cemal ile beraber mi geldiniz?'' ''Cemal geleli 15 gün oluyor. Ben yalnız 3 gün için geldim. Bir tabip bazı şeyler istemişti, onları almaya geldim.'' Bir de Anadolu'nun Kâbesi olan Ankara'yı bir defa görmek lazım değil mi? Beni niçin aramadın? Evvela nerede olduğunu bilmiyordum. Sonra öğrendim. Fakat amcazadelerini tanımıyordum. Ayşe'ye istasyondaki sahnenin yapacağı tesiri düşünerek hem korkuyor hem de her şeyi nasıl olsa izah edebileceğimden biraz kıskanmış olması ihtimaline seviniyordum. Beni istasyona gelirken görmedin mi Ayşe? Cevap vermedi. Biraz bekledim. Sonra eğildim, yüzüne baktım. Yüzünde öyle bir kesel ve düşkünlük var ki yine hemen dizlerinin dibine çöktüm. Tren hareket etmiş, gidiyorduk. Her sallantıda başım dizlerine dokunuyordu. İstasyonda muhacir çocukları vardı. Bir tanesi lakırdısını bitirmedi. Boğulur gibi sessiz sessiz ağlamaya başladı. Demek ıstırabı uzaklığı mazisine başka şeylere aitti. Ellerini bir kardeş gibi tuttum. Hürmetkar ve yavaş okşadım. Dizlerime dokunan potinleri üzerinden bir çocuk gibi ayaklarını okşuyordum. Pek uzun ağladıktan sonra sükun geldi. Fakat şahsi bir şey konuşmadı. Ertesi sabah ben trenle Eskişehir'e geçip gidecektim. Polat'ta da yanından ayrılmaya mecburdum. Buna rağmen beni dinlemiyor, hasta, titiz bir çocuk gibi "İçimde fena şeyler var, konuşamam." diyordu. "Benim Ankara'da nasıl vakit geçirdiğimi sormaz mısın?" Kemal ile Kaydi ile omuzlarını silkti. "İstersen anlat." dedi. Bu korktuğum mevzudan beni uzak tuttu. Polatlı da ayrılırken elini bile öpmeme zor müsaade etti. Fakat ben yine yanımdaki bölmenin arkasında olmasından nihayetsiz bir heyecan duyuyordum. İçimden bir şey Ankara'da amcazadelerimden beraber gezdiğimi haber aldı. Bir kadın şüphesi geldi diyordum. Ve bu fikrin verdiği gurur, ona koşup ne kadar sevdiğimi, nasıl onun için yaşadığımı anlatmak isteyen azap kadar kuvvetliydi. Ertesi sabah Eskişehir'de istasyonda herkesin içinde elimi sıktı, gitti. Tren hemen hareket etti. Ağaçların arasından üniformasının etekleri kayboluncaya kadar pencereden sarktım. Sonra yapayalnız kompartımana düştüm. Eskişehir tahliye edildikten sonra biz Seyit Gazi üzerinde dövüşüyorduk. Seyit Gazi taarruz ve mukabil taarruzların en ateşli devrelerinde zihnimde en hakim nokta yine Ayşe'ydi. Hastane ile Ankara'ya döndü mü? Yoksa Polatlı'da mı? Harbin mesai makinesi arasında hep onu düşünüyordum. Bir gün en ateşli bir devrede süvari fırkaları Seyit Gazi'ye geldikleri zamandı. Çadırda kağıtların yanı başında getirdikleri yemeği yutmaya çalışıyordum. Çadırın kapısı vuruldu. Kuvvetli ve iyi sesiyle Cemal seslendi. Seni ne kadar aradım yahu? Üstü başı, hatta kirpikleri, bıyıkları bile toz içinde, siyah kalpağı toz olmuş, mahmuzlarını en kat'i darbesiyle vurdu. Ellerimi yakaladı. Koltuğumdan koparacak gibi sıktı. Cemal'in canlı neşesinin verdiği kuvvet bana nihayetsiz sıkıntıları unutturdu. Ona ait bir adama, bilhassa Cemal'e temas ne iyi bir şeydi. Çadırımın kıyısında bucağında ne varsa çıkardım. Cemal'in önüne döktüm. Kahve ısmarladım. O beni dinlemeden hep söylüyordu. Tebrik ederim be yahu. İnsan nişanlanır da arkadaşlarına söylemez mi? Bu öyle ani bir sevinçle kalbimi yerinden oynattı ki. Bir zaman cevap veremedim. Demek Ayşe kardeşine söylemişti. Demek hala rüya korkusuyla beni titreten Eskişehir hadisesi sapasağlam bir hakikat. Fakat Ayşe ne dereceye kadar söyledi? Zannedersem kekeledim. Sana kendisi mi söyledi? Rüya mı görüyorsun be birader? Ben kendisini nereden bileyim? Herkesin ağzında olan bir laf. Hem gören göze kılavuz ister mi? Sen neden bahsediyorsun Cemal? Yüzü biraz karardı. Sen neden bahsediyorsun İhsan? Ne bileyim, sen muamma konuşuyorsun. Canım, seni Ankara'da Dikmen Bağları'nda gözümle gördüm. O kadar baş başa çifte kumrular gibiydiniz ki. Ha şu, bu su da var mı? Ne demek istiyorsun Cemal? Sana kendi mi söyledi diye tuhaf bir sual sordun. Benim bildiğim başka bir hanım nişanlı da mı var? Müthiş bir diplomatlık yaptım. O kadar bizim sarı kızı beğenmişsin ki belki talip oldun da seni reddetmek için beni bahane etti zannettim. Başını arkaya attı, güldü, güldü. Eğer sen nişanlı değilsen fena olmaz. İşin doğrusu amcazadem o güzel kıza beni evlendirmek istedi. Fakat ben bu serseri hayat ortasında evlenmeyi manasız buluyorum. Demek bu işler bitince evleneceksin. Hayır, herhalde amcazademle değil. Niçin? Yavrum, senin zihnin hakikat benim amcazademe takılmış. Sen istiyorsan söyle. Büyük bir sevinçle bu işi sana yaparım. Fakat daha evvel sen benim hakkımdaki dedikoduları, senin niçin Ankara'ya geldiğini ve beni neden yanımda görmemez diye geldiğini anlatmalısın. Şaka söylüyorum. Kardeşim, bizim Ayşe bacı beni evlenmeye bırakır mı? Gelelim senin dedikodulara. İkinci yüneninden sonra Ayşe bana Karahisar'a gelecekti. Hayli bekledikten sonra telgrafla hastanedeki işi bırakamayacağını, gelmesini tehir ettiğini bildirdi. O aralık kumandan bana dişlerimi yaptırmak için 1,5 ay izin vermişti. Ben de Eskişehir'e geldim. Ayşe'nin senden sonra mühim bir hastası daha oldu. İnegöl takiplerinde yaralanan bir eski arkadaş. Kim? Dedim. Şu bizim fırkaya kumandan olan zat. Eski dost ve arkadaş. Haşmet Bey. Ha şunu bileydin. Madame Tadia'nın otelinde senin yattığın odada yatıyordu. Ben onu izinden istifade ederek birkaç gün için Ankara'ya geldim. 2 gün sonra da Ayşe geldi. Hastanı nasıl bıraktın dedim. Yalnız 3 gün içinde geldiğini ve hastasını bir başka hemşireye bıraktığını söyledi. Taşhan da benim yanımda kaldı. Ertesi gün seni aramak için çıktım. Bir arkadaşla Dikmen Bağları'na geldik. Şu yüzbaşı Haydar Remzi yok mu? Onunla beraber. Bir de ne bakalım. Zat-ı Alileri ve küçük hanım çalılar arasında kumrular gibi. Pekala, sonra birdenbire doğrusu sıkıldım. Haydar Remzi'ye hanım olan yere Ayşe'siz gelmeyeceğimi söyledim. Döndük. Yolda bana senin nişanlanmış olduğunu, Ankara'da bunu herkesin bildiğini söyledi. Tabii pek memnun oldum. Akşam ilk işim Ayşe'yi anlatmak oldu. Nasıl kalbim atıyor, ellerimin titremesine bile mani olamıyordum. O görmedi. Karnı doymuş, elinde kahvesi, çubuğu, bir hikaye anlatır biri anlatıyordu. Ayşe yol bozanlık etti. Kabil değil, seni ve nişanlını ziyarete razı olmadı. Rica ederim tavsiye et, nişanlım değil. Neyse, onlara lafranga şeyler. Ben acıklı ve Anadolu'lu bir kadınım, diyordu. İki mesut genci rahatsız etmekte ne mana var? Nasıl olsa Eskişehir'e gelince tebrik ederiz. Ne yaptımsa ikna edemedim. Hatta 3 gün kalacak iken 2 gün kaldı gitti. Birdenbire hastasını merak etmeye başladı. Peki dedim, yolladım. Hatta sen aynı trendeymişsin. Haberim olaydı, Ayşe'ye müfit ol diye sana haber verirdim. Bilmem gördün mü? Evet gördüm. Şimdi Ayşe Hanım nerede? Polatlı'da kaldı. Hilal-i Ahmer'le Ankara'ya gelmedi. Mutlak seyyarlardan biriyle gitmek istiyordu. Ben de sizin kolordu seyyarının Sert Habibi'ni tanıyordum. Bakalım söyleyeceğim. Zaten bizim fırkada şimdi sizin kolordu emrine giriyor. İhsan birdenbire sustu. Köye iniyorduk. Önümüzdeki köy bembeyaz, vadide çadırların ışıkları tek tük kalmış, yalnız seyyarda ışık parlak. İhsan durdu, baktı. Ah, bu kadını ömrümde bir defa olduğu gibi bilseydim, bilmedim ve bilmeden bir sır işkencesiyle beni öldürecek. Ne kadar üşüdüm Peyami, çabuk yürüyelim. İhsan'ın hikayesinin asıl işkence kısmı şimdi başlıyordu. Onun ateşten gömleği çoktan sırtını yakmış, canına geçmişti. Odasında bir mangal dolusu ateşin önüne tek sandalyesini çekip oturmadan hikayesine başlamadı. Küçük yüzü kuru bir ihtiyar kafasına benziyordu. Sigarasını uzun ve dalgın çektikten sonra yine hikayesine atıldı. Cemal'in çadırımda söylediği şeylerden 3 gün evvelsine kadar iğneli fıçı içindeydim. Güldüm. Ateşten gömlek İhsan. Gömleğin içinde ateşten uçları olmasa sadece ateşten satığa çoktan razıyım. Azabımın binbir yüzü ve daim elimden kaçan bir sır müphemiyeti oldu. Ayşe nişanlandığımı haber aldı, kıskandı. Trende onun için soğuk davrandı ve ağladı. Ankara'da İzzet-i Nefsi onu beni aramaktan men etti. Ah ne güzel, ne cazip işkence. Eteklerine kapanıp bu yanlış fikrini tahsil için beynimi parçalamak bile vecd eden bir fikir. Son defa kafamdan akacak kanlara onun sıcak dudakları karışacak ve canımı saadetle verip öleceğim. Buna karar verince diğer bir şüphe, insan şeklinde bir azap karşıma çıkıyor. Haşmet Bey, daima irademin en müthiş ve cehdiyle düşünmek istemediğim adam. Şakakları ağarmış siyah saçlarıyla karşımda. Yumrukla kafasını gözlerimden itiyorum. Olamaz, olamaz diyorum. Ayşe en barit ve lakay tavrıyla gözümün önünde bu nişanlı efsanesinden bahsederken nasıl derin bir istihza ile gözlerime baktıydı. Kabil mi o kadın beni kıskansın? Hastane sahnesi beynimin bir humması, belki de bir biçareyi ölümden kurtarmak için verilen bir söz, bir merhamet sadakasıydı. Fakat o kadar ciddi ve samimi bir kadın merhamet sadakası diye bu kadar mühim bir söz verir mi? Gözleri gözlerimde ağır ve biraz kalın sesiyle tekrar ediyor. İşte gözlerimi kapayan sıcak temas. Bütün vücudumda, canımda dolaşıyor. Top iniltileri, kanı gıcırtıları, çamur, çamur, çamur. Nihayetsiz bir meşakkat içinde ölümle karşı karşıya insanlar ve bütün bunların ortasında Ayşe ve Ayşe'nin binbir işkencesi. Bana bak Peyami, siz neden bana hep genç dersiniz? Bak yüzüme, ben Haşmet Bey'den daha yaşlı değil miyim? Hakikat bakıyorum. Mangalın karşısında el kadar yüzünün ince derisi gözlerine doğru derinleşen namütenahi çizgiler içinde gözleri sayısız senelerden beri yaşayan muazzep bir ruhun yaşı olmayan mazisi, atisi ölçülemeyen ezeliyetiyle bakıyor. Bilmem neden Viyana müzelerinin birine Pelemenk Mektebi'nden büyük bir ressamın portresini hatırlıyorum. Göz kabaklarına kadar çizgiler ve renkler büyük bir vuzuhla görünüyordu. İkinci yüzün sonu.